Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kerecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Vallahi seni sormalı.
Ben de iyiyim Levent abi. 27 Mart 1 Nisan arasında konuşacağız. Sulu bir şaka yapmayacağız biz. Onu söyleyelim baştan.
Ne sulu ne sulu. Tarihinde hiç oldu mu?
Yok.
Ben denk
olmadı, hiç olmadı.
Hani öyle kapatıyoruz falan gibi saçma sapan şeyler de yapılmadı.
Evet. Şimdi ilk önce bir lansmandan başlayalım.
Haftanın olayı zaten Galaxy S8.
Şimdi Türkiye'de aynı anda lansmanı yapıldı bunun dünyayla.
Sen gittin
ben,
hatta.
Evet gittim.
Ama aynı videoyu sana izlettiler galiba.
Aynı video. Evet gittik, video izledik. Hani siz evinizde izlerken ben gidip arenada izledim aynı videoyu. Ha, tabii niye gidiyorsun? S8'i orada gördük. Hmm. Hani vardı. Fakat tanıtım kısmını çok iyi becerememişler. Yani
sen normalde bir tanıtım videosu çekecektin.
Çekmeye gitmiştim aslında ben.
Çekecektin
evet.
Orada.
Hani. Ama yani yaptıkları salon böyle kapkaranlık, gümbür gümbür arkadan müzik geliyor. Hmm. Işıklı tek bir yer var. Cemeken arkasına konmuş. Sen dışarıdan çekiyorsun böyle. Orada dönüyor böyle.
Ama ona rağmen inceleme çekmeyi başarmış adam var. Sen kendi beceriksizliğini itiraf edemiyorsun.
Aynen öyle.
İnceleme çekiyor adam. Tabii. Analiz yapıyor. Telefona dokunamadan gözle.
Evet. Bizde o yetenekler yok. Ha, şeyde 50'ye 1 diye de Samsung adamları yapmışlar. Etrafta geziyor onlar. Sana veriyor, başında duruyor. Sen oradan bakıyorsun, elinde görüyorsun ama onun olduğu yer karanlık. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Ya işte, böyle saçma sapan bir şeydi yani.
Firmaların artık şeye düşünmesi gerekecek. Yani istiyorsan yayınlanmasını bunun, artık yazıyla yayınlanmıyor. Video çekilmesi gerekiyor. En basit haliyle fotoğraf çekilmesi gerekiyor. Birazcık öyle hani parti ortamları falan buna uymuyor.
Bunu evet abi.
Ya bir köşe hazırlayacaklar
köşe
orada.
Köşe hazırlanacak abi. Dışarıda evet. Bir yer olacak. Hani, hatta yani gürültüsü.
Gürültüsüz olacak abi. Ben orada anlatmak istiyorum çünkü.
Orada herkes hemen yayınını yapıyor. Kimisi canlı yayın
evet, ben de yapacaktım. Yani. Ben full ekipman gittim.
Neyse şimdi bir şey olmadıysa o konu değil. Önemli olan telefonun kendisi.
Telefonu hiç olmazsa hani tutabildim bir şekilde. En azından gördüm.
Sen sefer daha detaylı evet. İncelemişsin demek.
Nasıl ya? Uzun geliyor bana. Tutunca eline de
uzun
geliyor.
Telefon uzun. Hı. Artı şu var. İki tane modelimiz var. S8, S8 Plus. 64 GB sabit hani şey değil böyle bir sürü GB model yok. Hmm. Ama işte micro SD'si falan var yine. Bunlar bir tanesi yine 5.8 inç. Yani küçüğü diyeceğim ama 5.8 inç. Büyüğü 6.2 inç.
Oo iyice büyüdü yani.
Ama hiç göstermiyor.
Evet.
Çünkü çerçeve yok.
Sırf ekran yapmışlar. Şeyler yok. Fiziksel tuşlar yani yandakileri söylemiyorum. Ekranın üstündekiler gitmiş. O iPhone gibi haptik olmuş. Böyle sana tepki veriyor dokunduğunuz ama altında incecik bir düzlem o. Onun dışında parmak izi okuyucu da öndeydi.
Arkaya geçmiş. O birazcık alışkanlıkları değiştiriyor.
O abi ben her denediğimde kamerayı parmakladım. Çünkü ortalanmış değil o. Yani alıştığın yerde
kenarında
de değil.
Kenarında hemen evet.
Samsung diyor ki ben diyor yüz tanıma sistemi koydum. Gece gündüz her yerde çalışıyor. Onu kullanın diyor.
Peki elin rahat ulaşıyor mu mesela? Onu denedin
ya
mi?
Elin rahat,
biraz uzun ya telefonun.
Rahat ulaşıyorsun. Sordum. Hatta ona ekstra fonksiyon koymuş. Şu aşağı doğru swipe hareketini yaptığın zaman yukarıdan menü çıkıyor falan. Böyle hani ona biraz fonksiyon da katmışlar. Ama onun dışında telefon değişik. Yani Note 7'de ben şeyi sevmiştim. Ekranın kıvrımı çok ideal bir kıvrımdı. Bunda tamamen kıvrım olunca şimdi şeyi orada tabii anlayamıyorsun. Ekrana hep dokunuyorsun. Hı hı. Yani normalde öyle bir telefonu öyle pek kullanmıyorduk.
Bir de şey konusu tartışmalı. Şimdi o ekranın kıvrık kısmını ekrandan saymak ya da saymamak. Tamam eskiden o Edge sistemi ilk çıktığında orası ayrı ekrandı.
Evet.
Şimdi artık öyle değil ama ben o kıvrık alanı çok içime sindiremiyorum. Hani görüntünün haklısın. Orada bozulduğunu düşünüyorum. Film seyrederken, oyun oynarken. Ve tam ekran alanından saymak çok içime sinmiyor. Ama nasıl ölçeceksin? O eğimin her firma başka. Bir standardı yok, bir şey yok. Nasıl ölçeceksin, nasıl değerlendireceksin bilemiyorum.
Orada şey duruyor ama.
Yine takıntı olacak bir şey bulduk.
Bu vesileyle şunu söyleyeyim. Edge diye bir model artık kalkmış oldu.
Evet,
Edge olan olmayan yok.
Hepsi Edge.
Ve Edge'in yanındaki o menüsü de duruyor. Kısa yol menüsü vardır ya.
Evet.
O aynen yerinde duruyor. Pil konusunda işte büyüğü 3500 mAh, küçüğü 3000 mAh. O öyle bir fark var. Şeyi beğendim. Plus diye daha iyi kamerayı ona koymamış Samsung. İkisinin de kamerası aynı.
Ya peki sadece pilde mi farklılık var? Hani
pil boyutu
vesairesi.
İşi aynı. Ama şunu söyleyeyim. Snapdragon 835 bekleyenler hayal kırıklığına olacak. Evet. Türkiye'ye Exynos geliyor.
Evet. 8.35 lafı geçiyordu. Gerçi bize çok o fark etmeyecektir herhalde onu.
Samsung onu şekilde sağlayacaktır.
Şimdi tabii küresel bir toplantı tanıtım yapıldı. Dolayısıyla hiçbir sayı söylenmedi. Aynen. Buna rağmen 10 nanometre denildi ki ben bütün lansmandan falan aklımda kalan o oldu. O doğru. Çünkü Qualcomm 28 nanometrede o kadar uzun süre kaldı ki 16'dan 10'a iniş beni çok şaşırttı. Hı-hı. Şu anda hani genelde bu işlerin öncüsü Intel'dir.
Tabii.
Üretim teknolojisini ilerleten. Ona inmeleri müthiş bir şey. Belki Exynos olan da mı 10 nanometre bu durumda?
O da 10 nanometre.
Ya o çok müthiş bir şey dediğim gibi. Çünkü hani artık şeye dayandık. İşte iki basamaklı sayıların sonuna geldik. Bundan sonrası bayağı belirsiz. Nasıl olacak?
Evet.
Ama 28 nanometreden 10 nanometreye olan iniş bana çok etkileyici geldi. İlk kez de şey görüyoruz. Yani Samsung işte daha önceki bazı modellerde de böyle bir küresel lansman, tanıtım falan yapılmıştı ama bu sefer çok büyük olay oldu. Hani ince ince bu iş şimdi gazlandı diyeceğim, argo olacak ama daha da uygun bir şey bulamadım. Bayağı bir insanlar ekran karşısına geçti Apple lansmanları gibi. Bir toplantı gerçekleşti.
Şeyde hani fotoğraf...
Yani ufak bir aksama olur gibi oldu falan.
O fotoğraf kısmında da S7'nin üzerine pek bir şey katamamışlar. İlk defa bir Samsung toplantısında ben fotoğrafın bu kadar hızlı geçildiğini gördüm.
Evet.
Normalde onların biliyorsun acayip iddiaları vardır.
Söyleyecek bir şey yok çünkü şey yaptı işte ayrı 360 kameranın yenisi çıktı.
Yenisi çıktı.
Onu gösterdi.
Şeyi söylediler, donanımı aynı olduğunu anlaşılıyor. Selfie kamerasını geliştirmişler ama ana kamerası aynı kalmış şey diyor. Biz diyor yazılımıyla oynadık. Yani yine daha iyi sonuç vereceğiz deyip geçiyorlar. Ama
onu görmek lazım.
Görmek tabii. Lazım.
Ama en çok konuşulan kısmı fiyatıydı herhalde.
Fiyatına geleceğim ama önce şeyi söyleyelim. Bixby diye bir sistem kullanıyorlar.
Bu
sanal asistan, işte Siri muadili. Türkçe konuşamıyor şu anda. İleride konuşacakmış. Anlayamıyor.
Zaten Samsung S Voice de Türkçe desteklemiyor. Evet. Samsung şu anda o konularda en geri olan.
İleride ama ne kadar ileride? Söylemiyor.
Yok. Ama çalışılıyormuş üzerinde. Artı Türkiye'ye bir de Ar-Ge merkezi açılacakmış Samsung'la ilgili. Daha çok konsept mağaza açılacakmış yine alışveriş merkezlerine yine Samsung'la ilgili.
Şimdi Bixby yoksa hani o da Cortana gibi sadece adı olup kendisi olmayacak bir sistem. Bir anda hani kaybediyor.
Evet,
cazibesini. Hani o yüzden kimse alacak değildi, kabul ediyorum ama
sunumun yarısı Bixby olunca insan tabii kendisinde olmaması bir eksik oluyor. Şey var, o ilginç. Bu Dex diye bir sistemle masaüstü bilgisayar gibi kullanacaksın. Dock olacak, evet. Ama onun hani çalışır versiyonunu orada görmedik. Sunumda gördük sadece.
Onu ayrıyeten alıyorsunuz zaten.
Ayrı alıyorsun, evet. Şey var, işte AKG kulaklık vereceğim diyor.
Ona sevindim.
Ben şeyi bilmiyorum ama Türkiye'ye gelen paketten de çıkacak mı? Onu ben görmek isterim.
Firmaların farklı uygulamaları oluyor. Evet. Bir de şöyle bir şey oluyor. Biz eskiden bunu çok görürdük 90'lı yıllarda. Kutu içeriğinde öyle güzel bir şey oldu mu? O böyle gizemli bir şekilde bayide yok olur.
Evet.
Sana ayrıca teklif edilir sonra. Eskiden dijital fotoğraf makinelerinin her şeyini alırlardı içinden. Bellek kartını falan, adaptörünü, her şeyini alırlardı.
Doğru söylüyorsun.
90'lı yıllarda böyle ilk çıktığında bu makineler, 99 falan, Kodak'ın falan makineleri. Evet,
müşteri de bilir.
Her şeyini ayrı teklif ederlerdi. Abi bunun işte çantası da var, bellek kartı da var falan diye. Bayağı bir tabii. Bugünün markaları bunu yapanlar. Evet. Öyle sokak arasındaki bilgisayarcı değil, sirkeci de koskoca dükkanı olan firmalar bunu standart yaparlardı. Şimdi sen AKG falan deyince AKG çoğu kişi duymamıştır ama ses dünyasının en prestijli markalarından birisi. O kulaklık işte çıkar mı çıkmaz mı
çıkar
bilmiyorum.
Ama oradaki risk şu abi. Mesela sen bir telefonla ya da başka bir şey bundle yapıyorsun. Kulaklığın ayrı kutusu mutusu varsa adam onu ayrı satıyor. Ya satabiliyor ya da. İşte bu içinden çıkacağı için onu içinden yürüyeceğini zannetmiyorum.
İşte anlattım bu kadar işte. İçinden de yürüdüğünü yıllarca i̇şte, gördük.
Biraz zor abi bu. Bakalım. Şimdi jelatinin de melatinine geliyor artık. Ama senin dediğin dönemleri de çok iyi biliyorum evet.
Valla sosyal medyada rendelerler öyle bir durum
senin
olduğu zaman.
Senin dediğin şöyle hala geçerli. Şimdi kitlens geliyor ya makineler. Bazı satıcı diyor ki senin kitlense ihtiyacın yoksa ben alayım bunu içinden fiyat düşeyim diyor. Sen de diyorsun ki ben zaten kitlens kullanmayacağım.
Tamam. Ana, o kötü bir şey değil.
Değil. Evet, artık böyle yapılıyor.
Kötü bir şey değil çünkü fiyatı düşüyorsa tamam senin de evinde zaten 5 tane objektif varsa.
İşte.
Şu objektife de objektif denir yani. Objektif. Lens demek tabii, nereden çıktı bilmiyorum.
Ağız alışkanlığı. Lens onun içinde böyle bir sürü var.
Lens camdan olan şeydir. Tabii, işte, tabii. Yuvarlak.
Evet.
Büyüteçtir, mercektir. Aynen. O da lens değil, mercektir.
Mercek, evet.
Yani fotoğraf camiası böyle çürümüş ya terminoloji. Bak bir anda düzelttik.
Ya. Uzun lafın kısası, fiyatı üst modelde şu Plus olan da 5000 lira diye açıklanınca öteki yani 4000 küsur ama onu şey olmadı bir anda. Hani herkes 5000'i duyunca bir böyle bir tuhaflaştı. Şimdi 5000 liraya tabii insanlar şok olmuş durumdalar ama daha önce bunu yani hiç görmedik değil ki.
Ya şöyle bir algı oluşmuş. Bu basında bile var bu algı. Hani Apple istediği fiyatı koyar ve alır. Android ucuz olmalıdır. Böyle bir şey yok ya. Evet. Bu telefonun hiçbir şey iPhone'dan kötü değil ki.
Yok.
Niye yani ucuz olması şart olsun? Ha. Hepsi pahalı. Bu hepsi telefon pahalı. Süper pahalı. Diğerleri de çok pahalı. Hı hı. Bana kalırsa 1500 liralık telefon da pahalı.
Tabii.
Ama hani ne oldu? Biz zamanında çok iyi hatırlıyorum TeknoSeyir'de o zaman 2012 yılı falan gibi 1500 liralık ilk telefonlar çıktığında o demiştik ki o telefon da Lumia 920, ya. LG o zamanın işte Optimus G miydi doğru. Neydi? Hatta LG galiba 1800 liradan çıkmıştı.
Doğru.
Aa o dedik. Sonra hatta bölüm yaptık falan filan. Evet. Sonra alışıldı. 2000 liraya alışıldı, 3000 liraya alışıldı ama her seferinde ilk duyuran bu tepkiyle karşılaştı. Bu fiyata hemen şey olur ya, araba var o fiyata, ekin, şahin, tüklü. İşte. Bir de şimdi şeyle karşılaştıran var işte mesela, bu paraya buzdolabı alınıyor. Buzdolabıyla konuşabiliyorsan, fotoğraf çekebiliyorsan almaman hata. İşte. Alışılıyor. Buna da şimdi ne olacak? İlk cüretkar fikirleri, cüretkar kavramları ilk kez söylemek zordur.
Evet.
Sonra alışılır. İlk söyleyen ama yanar.
Evet.
Burada da Samsung 5000 lirayı bir ilk telaffuz etti diye fırça yiyecek,
tabii.
Ateşe yiyecek ama bu telefon piyasaya gelene kadar alışılacak.
Yes.
Ha, ala, tabii ki alma, ben de alamam, bu çok yüksek bir para. Ama biliyoruz ki alan satılacak olacak. İşte, evet. Satılacak.
Şimdi iki şey söyleyeceğim, birincisi bu telefonun neredeyse 2000 lirası vergi ve ıvır zıvırları.
Öyle evet.
Ya dünyada da pahalı. Sonuçta dolar üzerinden de pahalı bu telefon.
Bu telefonlar şimdi biz o dolar yüzünden ve vergi yüzünden şeyimizi algımızı kaybettik. Yurt dışında da yüksek fiyatla yani, çıkıyor bunlar.
Amerika fiyatındaki evet. Karşılaştırmaya tabii. Bakacaksın direkt yani.
Telefonlar 3 seviyede pahalılandı.
Akıllı telefonlar çok pahalı eskiden evet. Beri. Yani ben şey zamanından beri yani Lumia öncesi Nokia'lardan falan beri kastediyorum. Pahalı kardeşim, telefon pahalı. Küçücük ekranı, küçücük yapısı, laptoptan pahalı. Laptop tamam hani ufaltmak yüksek teknoloji gerektiriyor. Aynı şey değil. Hani telefonun ekranı ama Full HD, yok 4K evet. Diyorsun, küçücük ekran. Tabii ki hani onu laptopun ekranıyla birebir karşılaştıramazsın. Ama bir yandan da yine de hani malzeme maliyetine göre yüksek teknolojisine karşın çok pahalı olduğunu
çok
düşünüyorum
pahalı.
Ben
kesinlikle
telefonların.
Katılıyorum.
Nokia 6630'dan beri böyle düşünüyorum.
Evet.
Ama hani şey de çok doğru bir karşılaştırma değil işte hani buzdolabıyla değil. Karşılaştırmak da çok doğru bir şey değil. Ayrı şeyler
bunlar. Tabii.
Pahalı.
Bu arada şeyi atladım. 1440'a 2960 piksel uzun dedik ya.
O da işte o garip. 18.5'a
9
gibi bir. Şimdi onu kimi yerler 18'e 9 yazıyor. O da 2'ye 1 oluyor zaten.
Evet.
18'e 9 değil. 18.5'a 9 ki küsurat olsun.
Bu ürünler tabii Türkiye'de yakın zamanda piyasaya girecek ama bir not söyleyeyim. Samsung kendi sitesinden ön sipariş verenlere böyle 300-400 liralık indirimler yapıyor. Benim tahminim bu
İndirim
fiyat...
İndirim dedin gene kendi Samsung'dan
evet, oradan alırsan.
Alınacak hediye çekimi.
İşte hani hesapta birazcık daha ucuz alışın. Benim tahminim ileride bu fiyatlar birazcık aşağı çekilecektir.
Mutlaka. Zaten her zaman aynı fiyatta
ya
kalmıyor.
Bir de işte bu çıkış fiyatı çok az süren bir şey. Sonra çarşı pazarda her zaman
evet.
Ki bu Samsung ve LG'de daha fazla oluyor.
Evet.
Hızla fiyat düşüşü oluyor.
Evet.
O da bir gerçek.
Yani herhangi bir telefon için şu an 5000 lirayı gidin alın diyecek halimiz yok yani.
Çok fazla. Evet.
Bir sürü adam alacak. Bence pahalı. Hani elinde tuttuğun bir şey. Masaya bırakıyorsun, arkanı dönüyorsun, garsona bir şey diyorsun, dönüyorsun, gitmiş.
Aynen. Kırılıyor, dökülüyor.
Düşürüyorsun, gitti. Ama alacak bir sürü kişi.
Vallahi ben alsaydım kesinlikle yanına bir de sigorta alırdım. Yani garanti manatı sigorta alacak.
Bir de senin dediğin şeyler arasında o gün attığın mesajlarda Samsung Pay de Türkiye'ye gelecek falan diyordun.
Serinin sonunda Samsung Pay Türkiye'de çalışır hale geliyor.
Evet.
Onu da söyleyeyim.
Darısı diğerlerinin başına.
İşte parası olan harcayacak.
Hayır yani Google Pay falan filan bir işe yaramıyor ki.
Ha işte yaratacaklar abi, onun altyapısını yapıyorlar. Muhtemelen şey duyacağız, bankalarla falan anlaşmalar yapıyorlardır bu aralar onlar. Bir yerlerde desteklenecektir. Bakacağız. Çok detay vermediler.
Şimdi Murat, para olsun ben onu her şekilde harcarım. Evet. Hiç de dert hani o parayı kartla harcamak, nakit harcamak falan dert olmaz. Evet. Sen bana parayı temin et. Zorluk olan, zor olan bence o.
Evet, katılıyorum.
Yani hiç para harcama çözümüne ihtiyacım yok.
Ya öyle deme ama canım. Şimdi yanında kart taşıma derdin olmayacak. Direkt telefonundan zaten yanında olan bir cihazla satış yapıyorsun. Şimdi
olmayınca yapıyorsun. Hiçbirini evet. Yapamıyorsun.
Ya o ayrı konu.
Olması lazım.
Samsung'da bence daha güzel haber. Note 7'nin geri dönecek haberi
ya
çıktı.
Buna ben inanmakta zorluk çektim. Yani.
Vallahi şey, abi şimdi şöyle, çevreciler Samsung'a baskı yapıyormuş. Diyorlarmış ki sen bu kadar telefonu geri topla, ne yapacaksın bunları? Çünkü o hakikaten bir atık madde yani ciddi şekilde. Samsung'da işte şey dedi, refurbished olarak bu piyasaya sunulacak diyor.
Yani bunların pil kısımlarında zaten evet. Sıkıntı vardı. Bir kısmı kullanılmış işte, belki geri alıp yenilenecek. Bir kısmı depolarda tabii. Duruyor. Hiç daha kullanılmamış.
Amerikan pazarına girmeyecek. Herhalde orada bir refurbished ürünlerle yani ilgili bir şeyler var.
Yine bir iki hafta önce konuşmuştuk. Sanırım bu Hindistan, Çin pazarı falan düşünülüyor denmişti o zaman.
Buraya da gelir.
Türkiye'ye de gelir herhalde.
Detay yok ama fiyatı.
Şimdi
falan.
Hindistan, Çin pazarı bilmem ne dedin mi tamam şey çöp. Demek ki
işte düşük fiyatlı olacak ama tabii sonuçta gene ürün iyi. Yani çok da düşük bir fiyat yani, beklememek lazım aslında.
Peki o zaman buna mecburen sattıysan güncelleme falan da yayınlayacaksın.
Tabii, aynen.
O zaman hala elinde Note 7'yi gizli gizli tutan adam var. Onu nasıl ayırt edeceksin falan filan.
Bunları yeni bir firmware falan yüklüyorlardır canım.
Göreceğiz abi, çok detay yok ama hani bu rivayetti, gerçekleşme yoluna
çünkü
girmiş.
Çünkü sonuçta milyonlarca telefondan bahsediyoruz. Hani öyle tabii. Küçük bir rakam değil.
Bana uyar vallahi.
Bana da uyar.
Pili çok küçültmüyorlarsa.
Ben söyleyeyim, Note 7 bence hala S8'den daha güzel, hoş duruyor şöyle koysan. Şimdi diğer haber.
S8 de ama onun da şey var şimdi, başka telefonun yanına koyduğun zaman ya S8 tamam. Çok güzel gözüküyor.
Evet ya, gelsin görürsünüz. İncelemeye gelince bakarız detaylarına. Nvidia oyun hediyesi kampanyasını GTX 1060'a genişletti evet. Ama
1070-1080 evet. Alanlara oyun vardı.
28 Mart ibaresi var orada. Yani öncesi alana yok bir şey. Hani o tarihten itibaren alana.
He. Evet.
Bu iyi bir şey olmuyor tabii. Sen bir gün önce alıyorsun bu kampanyadan önce. Sen yararlanamıyorsun. Orada şeyler var. Oyun firmalarıyla kendileri arasındaki anlaşmalar vesaireler. Mesela bana sorsan fakirin ekran kartına koyması bunu daha şey anlamlı olurdu. Çünkü adam zaten ekran kartını zor almış. İşte 1050 alıyor. Yanında hiçbir şey yok. O daha değerli olurdu onun için bence ama olamıyormuş işte bu işler. Intel'den geçen haftanın haberini devam ettirelim.
SSD duyurulmuştu.
SSD'sini duyurmuşlar. Şimdi M.2 cache olarak geliyor.
Biz o zamanlar söyledik Optane farklı ürünler olacak diye. Şimdi M.2 cache SSD bu da tabii ama küçük kapasitelerde 16 GB, 32 GB bunu M.2 slotuna takıyorsun. Mekanik diske ön bellek oluyor. Şeffaf şekilde çalışıyor. Yani sen onu ayrıca erişip de ona 16 GB'da bir şeyler daha koymuyorsun. Tamam. Sistem bunu yönetiyor. Tabii ki 7. nesil Intel işlemcin olacak.
Evet, o
Intel
şart.
Anakartın, yeni chipset anakartın olacak.
Doğru.
Windows onun olacak. Şimdi burada bu çıktı, duyuruldu falan ama bununla bayağı teknoloji dünyasında birazcık sorgulandı. Çünkü şöyle bir şey var. Intel bunun benchmarklarını falan da yayınladı. Intel şöyle bir senaryo kurmuş. 7. nesil işlemcili, Z270 Yonga setli bir sistem ama mekanik diski var.
He, onu diyecektim.
Sen gidiyorsun bu M2 bilmem ne, bu deli gibi pahalı bir şey. Bunu satın alıp cache olarak takıyorsun, sistem hızlanıyor. Ya hiçbir şey, her zaman gidip de adam gibi bir SSD aldığında olay bitiyor. Böyle,
zaten konu kapanacak.
Evet. Artı hani şunu Windows 10 64 bit şartı, o şartı, bu şartı bunlar da ortadan kalkıyor. Al bir SSD olay bitsin. Şimdi bu sorgulandı bayağı. Hatta şey eleştirildi. Intel'in bu test sonuçlarını önce yayınlayıp sonra yayınlar yayınlamaz iptal ettiği. Biz o şeyi sunum yanlışlıkla yayınlandı dediği ama ulaştıktan sonra herkese dediği falan, bu Charlie Demircihan'ın sitesinde falan çok ciddi suçlamalar ve örnekler var, belgeler var. Bunun tek anlamlı kullanımı şu. Şimdi bu cache mesh sistemleri yıllar önce Asus falan da kendi sistemlerini geliştirmişti. Doğru. Yani bir şey olmadı. Kimse böyle bir şey kullanmadı. Bunun tek anlamlı kullanımı var. 10 terabayt mekanik disk takarsın. O yani mecbursun onu takmaya, çalışmaya. İşte bununla onu hızlandırırsın. SSD ile geçemiyorsun diyelim. O tamam biliyorum daha büyük SSD'ler falan var da onlar bilim kurgu cihazları. Hmm. Hani kimsenin alabileceği şeyler
değil. Disk olmak zorunda değil ki. Sistemi gene hızlı SSD'ye kurarsın. 10 terabayt yanında
şimdi
gene yedek oluyor.
Şimdi orada ama yok sistem dosyaları SSD ile mekanik de onu adama onu şekilde kullanmayı eğitemezsin ya da zorlayamazsın. Burada adama vereceksin 10 terabaytlık diski, 12 terabaytlık diski takacaksın makinesine. Optane ile hızlanacak. Çalışacak adam. Hani hızlı çalışıyorum ben diyecek. Onun dışında hani tutup da işte şey taktım da mekaniğin yanına bunu taktım da hızlandırdım da ev kullanıcısı için, oyunla uğraşan için falan hiçbir anlamı yok. Toplam maliyetin daha fazla.
Ve şeyi düşünmek lazım. SSD'ler de çok ucuzladı.
Evet.
Bugün.
İşte yani 1 terabayt SSD eskiden, şimdi ben demin dedim ya büyük SSD'ler bilim kurgu. Şimdi 1 terabayt SSD de bir bilim kurgu objesiydi. Şimdi öyle değil.
Değil.
Yani hala zor ama alınabilir bir şey. Tabii, dükkana tabii. Gittiğinde var.
Var.
Yok o özel sipariş geliyor değil. Kurarsın geçersin. Çünkü dediğim gibi bu Optane falan kesinlikle pahalı şeyler.
Evet.
O M2 slotuna normal bir SSD, M2 SSD takarsın.
Aynen öyle.
Hiç de öyle şunu da şart koşarım. Windows 10 64 biti şart koşarım. Chipset'i şart koşarım. Onlara da takılmazsın. Yani bu bir Intel'in bir girişimi ama hani uygulamada bir şey anlam ifade edecek bir girişim bence değil.
Aynı fikirdeyim. Oculus'un kurucularından Palmer Luckey ve firmadan ayrılıyormuş.
Facebook'a satmışlardı Facebook'a zaten. Satmışlardı. Oradan da ama kibarca dışarı.
Bu arada adam 24 yaşında.
Evet.
Şöyle bir sonunu hazırlamış kendisinin. Trump destekçisi bir yayın diyeyim. Bunlar şey yapıyorlar. Böyle
site.
Evet site. GIF MIF hazırlıyor. Hillary Clinton karşıtı falan. Hmm. Buna destek oluyor. Para desteği. Bu ortaya çıkıyor. Adam da şimdi işte şeylere gidiyor. Sunumlara
i̇şte
falan.
Politize olduğu için. Tabii. Hani Facebook'u temsil etmesine. Hani kart viziti Facebook ya. Uygun görmemişler.
Uygun görmemişler. Adamı ufak ufak kenara çekmişler. Bu da şimdi gidiyor.
Artı şu da var. Şimdi Oculus vaat ettiği hiçbir şeyi ortaya koyamadı.
Evet.
Hala ürün nerede? Hani bu işi Oculus başlattı. Evet. Tamam belki mentaliteyi Oculus hazırladı. VR'ın evlere gireceği düşüncesini Oculus sağladı. Ama HTC yedi yani kaymağını bu
şey
işin
yok,
kesinlikle.
Şey yok, PlayStation yiyor. Bir yandan.
Yani
ama ne kadar yiyor abi işte kaymak da ne kadar yani.
Şimdi zaten hani tartışılır. Ortada ne kadar bir kaymak olduğu tartışmalı da Oculus'un kesinlikle başarılı olduğu falan
yok, evet.
Tartışmalı.
Ama farklı bir yere gidebilir orada bak. Facebook'la ortaklaşa farklı alanlara bir şeyler deniyorlar. Tutar tutmaz onu bilmiyorum da. Hani oyun kısmında kalacak gibi de görünmüyor.
Vallahi VR.
Mark Zuckerberg'in değişik projeleri var bununla ilgili.
VR yükseldiği kadar yükseldi. Bir yere de gitmiyor yani. Tamam HTC Vive destekliyor falan filan ama bu şeyde de S8 lansmanında da yeni işte S8'in takılabileceği tipte gözlük demeye de dilim varmıyor da işte başlık gösterildi falan. Kontrol ama işte gösterildi. VR kesinlikle uçmuyor. Çünkü pek de hani bir şey vermediği anlaşıldı gibi diyeyim.
Bir de hala lüks tüketim malzemesi çoğu kişi için.
Yani orası tabii ki bir para ama onun dışında içerik da yok, işte içerik. Taktın tamam bir değişik bir şey evet başını kafanı çevirdikçe görüntü değişiyor evet güzel tamam bitti. Hani
içerik olması lazım oyunların falan artması lazım.
Tek kişilik deneyim olması da biraz bozuyor.
Öyle. Onu biz çeşitli yayınlarımızda konuştuk. Evde kafana takıyorsun sen ne görüyorsun bir kere bunu evliler falan çok iyi anlarlar ne demek istediğimi. Öyle aile ortamında bilmem ne birisi kafaya bir şey takmış. Bir kere o ne seyrediyor. Şimdi hanımın içi içini yiyecek. Adam neye bakıyor? Belli değil. Artı sen de tamam bir şey var ama dışa çevremde ne olup bitiyor bilememek beni deli gibi rahatsız eder. Ben evde tek başıma olduğumda kulaklık falan taktığımda bile rahatsız oluyorum. Şimdi birisi kapıyı kırsa duymayacağım.
Duymazsın.
Hani olacak bir şey değil de ben rahatsız oluyorum. Herkes için mutsuzluk. Artı hani sen bir böyle bir kafaya takacaksın, bir hareketler yapacaksın. Orada şey, misafir de bir şey yapacak. Bu ne yapıyor delirdi mi bizim o şey, oğlan, anne baba da garipseyecek. Yani sosyal anlamda sıkıntılı bir ürün.
Evet.
Bir sürü garipliği var. Olmuyor işte, bir yere gitmiyor.
Evet. Çinli Tencent firması Tesla'ya ortak olmuş.
Evet, hisse satın almış.
%5.
İyi de para ödemişler, 1.78 milyar dolar %5'ine.
Bu Tencent'in kaçıncı alımı? Gittikçe büyüyen bir firma. Bir sürü oyun firması satın alıyor falan filan.
Ben şey anlıyorum, bir yandan da Amerikan firmaları, bu ZTE ile MTE ile daha yeni konuştuk. Hani hep sıkıntı yaşıyorlar. Bir yandan da Çinli geliyor, alıyor.
Ama ticaret sonuçta yani.
Para var, sıcak.
Onu şey yapmıyor.
Şey var, kaynak var. Tencent'te tabii Çin'den, işte Çinli Tencent firması ifadesinden kurtulmak istiyor.
Heh. Şimdi burada bir de önemli bir şey var. Tesla bir yandan da Tencent aracılığıyla, çünkü biraz danışmanlık verecek bize falan diyorlar. Çin pazarına girmeyi hedefliyor.
O da tabii.
Bir yandan da o var.
Evet.
Yani mantıklı.
Karşılıklı iki tarafında işine yarayacak bir şey.
Uber ise Danimarka pazarından çıkmak zorunda kalmış.
Evet, çünkü...
Çünkü taksimetre zorunluluğu getirmiş.
Öyle, oranın da kanunları izin vermiyormuş. Korsan taksicilik gibi gözüktüğü için yıllarca mücadele etmişler ama en sonunda çıkmak zorunda kalmışlar.
Şöyle bir şey olabilir mi? Kanun çıkınca, yasalaşınca kapatmak zorunda kalmışlar. Çünkü sen taksi hizmeti veriyorsan taksimetre, işte ne bileyim koltuk sensörü falan diyor artık nasıl bir şeyse o. Bunlar zorunlu hale getirilmiş kanunla.
Firmaya sen git diyemeyip de gitmeleri için böyle şeyler koyuyor olabilirler mi?
Olabilirler tabii. Yani taksiciler organize oluyordur. Hmm. Baskı yapıyordur hükümete.
Birazdan şimdi benzer bir haber bizden. Booking.com Türkiye faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Evet. USAB'ın açtığı dava 2015 senesinde. Evet.
Ya orada çok bir bilgi kirliliği var ama Murat. Hani mesela bak, Türkiye faaliyetlerini durdurdu diyorsun. Hmm. O tam durdurdu mu durdurmadı mı? Çünkü TÜRSAB'ın genel sekreterinin bir açıklamasını okudum ben. Türkiye içinden öyle rezervasyon yapmak durduruldu. Yurt dışından Türkiye'ye açık görünüyor. Denedik de hakikaten. VPN'le bağlanınca açıktı.
Çünkü TÜRSAB ne? Bir defa Türkiye'deki acentelerin bir haklarını savunan birlik. Evet. Burada şimdi adamların aslında derdi şu. Sen Türk müşterisisin. İşte Booking.com kullanarak Türkiye'de bir yerden rezervasyon yaptırırsın. Yaptırama istiyorlar. Gel acentemize.
Nasıl yaptıracağım?
Acenteye gideceksin, seyahat acentesine. Oo.
Acenteye gideceksin veya işte diğer belki. Çünkü açıklamaları şu yönde. Diyor ki Türkiye'de sen işte bu tür hizmeti verebilmek için, acente hizmeti diyelim, verebilmen için bir buraya üye olman gerekiyor TÜRSAB'a.
Evet, TÜRSAB'a üye.
Çünkü bu hani kanunla kurulmuş bir şeymiş. Bizim hani mimarlar odası falan gibi, vesaire aynen. Vardır ya, onun gibi bir şey. Artı devletin işte bilmem ne sertifikasını alman lazım falan gibi şartları var. Biz bunları yerine getirdik. Bu adamlar haksız rekabet yapıyor diyor. Bunları yerine getiren başka Türk internet siteleri de var. Onlardan mesela hala aktif olarak çalışıyorlar. Başka yabancı siteler de var. Onlara da hatta gözdağı veriyorlar. He. Bak biz bunu dava ettik, sizi de ederiz diye.
Trivago falan.
İşte Trivago, TripAdvisor falan. Hani burada bayağı büyük bir pasta dönüyor. Herkes buradan bir şey alma derdinde. Booking.com yalnız biz gene gündemde konuşmuştuk. Rekabet kurulu ceza vermişti.
Daha önce evet.
Şimdi şöyle bir şey yapıyorlarmış.
En iyi fiyat garantisi yazdığı için.
Evet yani %50 bir kere komisyon alıyormuş. Bu yüksek diyorlar. Otelciyi de zora sokuyor diyorlar. Hani biraz da onlara şey yapıyorlar. Artı işte oda zorunluluğu getiriyormuş. Bu sayede düşük fiyat veriyor falan. Bu da işte rekabet kuruluna takılmış bir şekil. 2,5 milyon TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, doğru.
Öyle bir ceza verilmişti. Mahkeme şimdilik yani daha sonuçlanmış değil.
Ha, tedbir.
Tedbir koydu hani olası hasarları engelleme adına. Ama tabii bizde mahkeme süreçleri çok uzun sürer.
Tabii. Sonuç itibariyle vatandaşı ilgilendiren kısmı şu, sen Booking.com'dan bugün Türkiye içinden bir rezervasyon yaptırmak istiyorsan yaptıramıyorsun.
Şimdi
acenteye ya da başka sitelere yönelik.
Alternatifler var işte.
Şimdi mücadele yolu bu mu? Sen de, ne diyorsun abi?
Acentadan bir şey yapmayacağım. Hı. Seyahat planımı değiştiririm. O seyahati yapmam. Booking.com'da ben çok rezervasyon yaptım. Doğru çalıştı her seferinde. Bir sorun yaşamadım. TÜRSAB'ın istediğini yapmayacağım, söyleyeyim yani. Yapmamsa o seyahati yapmam. Olur biter. Ne
abi
bu yani? Bu
zaten şey... Şöyle genel bir durum var. Yani sonuçta firma, şimdi tabii haksız rekabet yapmıyorsa, o ayrı, onu ayrı bir kenara tutalım. Daha iyi hizmet veriyorsa insanlar bunu tercih eder.
Bu kadar
sen
basit.
Bunun önüne işte bu az önce konuştuk, Danimarka mıydı? Oradaki gibi böyle engeller koyarak falan kendi vatandaşına yani sıkıntı çıkarıyor.
Hiç şey düşünmüyoruz. Yani adamın yaptığı iyi bir işi var, biz daha iyisini yapalım. Değil, yani engel
bunun
olalım.
Bunun bir benzerini biz geçmişte Murat şeyde de tartıştık. İşte bu bakkallarla süpermarketler hikayesinde de tartıştık. Ne bileyim, küçük bilgisayarcılarla büyük işte zincir firmalarla da benzeri yaşandı. Önümüzdeki bir 5-10 yıl içinde bunun çok bir benzerini kamyon şoförleri, taksi şoförleriyle otomatik giden arabalar arasında da yaşayacaksın. Çünkü sonuçta bir sektör yok oluyor, daralıyor. Daha iyi yapan veya daha verimli yapan birileri geliyor oraya. Ve dünya çapında, küreselleşmenin de, internetin de getirdiği bir şeyle. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Kesin net bir cevabım yok benim.
Yıl sonunda TÜRSAP devletten şey isteyecek, vergi vermeyelim bu sene diyecek. Çünkü zaten turist sayısının 10'da 1'ine, yani %10'una indiği falan gibi şeyler, değerler var. Böyle atraksiyonlar peşindeler. Hani ne yapalım değil de böyle işte o şey gibi, yani yabancı telefonlar pahalı olsun da yerli telefon satalım kafası. Yıl sonunda da büyük oldu. Daha önce de oldu aynı şeyler. Vergi vermeyelim, KDV vermeyelim, bilmem ne. Yine talep, talep, talep, şimdi, talep.
Aynen, şöyle bir şey, ilginçlik var. Yabancı turist gelmeyince içe yönelim oluyor. Türk turist gelsin. Buradan da Türk turist geliyordu.
Geliyor. Yalnız bak, vergi vermeyen falan dedi ya, Booking.com da vermiyor. Bir yandan da öyle de bir durum var.
Yani yabancı firma çifte vergilendirme olmaması açısından
tabii
vermiyor.
Yani ama
kendi
sonuçta
ülkesine veriyor daha doğrusu.
Bak, içeride Türk turist Türk otele gidiyor. Booking.com Hollanda'dan atıyorum veya yurt dışından, Amerika'dan neredense komisyon alıyor ve onun da vergisini sana vermiyor. Hani bu da karmaşık bir durum. Hani bunu herkes itiraz ediyor. Sadece Türkiye değil. İşte Fransa'da biliyorsun Google'a falan devamlı habire takos koyuyorlar, işte İrlanda'ya sen götürdün paraları, ama bize vermedin falan diye.
Herkesin yani reaksiyonu bu şekilde. Yani sanki herkes acentelerden memnun olsa zaten Booking'i kimse kullanmaz.
Tabii. Ya
acenta ne abicim? Açıyorum oradan, milyar tane otel var. 3 yıldızını, 4 yıldızını
seçiyorum. Seçiyorsun, yorumları var vesaire.
Yerini seçiyorum. Yok odada tuvalet var mı yok mu? Dünyada hala Londra'da falan otel öyle şeyler var. Odada tuvalet, banyo yok. İşte seçiyorum, bakıyorum. Acenta da bana bu hizmeti kim verecek? Bir şeyi bana kendi anlaşmalı olduğu oteli satmaya çalışacak, itiştirmeye çalışacak. Ben orada fiyatına bakıyorum. Şey, yani milyar tane parametrem var. Adamı 6 saat bağlarım ben orada, ajantadaki adamı sonuçta alamam. Ya saçma sapan işler bunlar.
Şey de güzel çalışıyor. İptal etmesi istediğin zaman sorunsuz bir şekilde iptal edebiliyorsun.
Bir kere her Türk insanının şeyidir, yurt dışına çıkan vize için otel rezervasyonu isterler. Booking.com'dan bir rezervasyon yapılır, print edilip vizeye verilir. Sonra iptal edilir o vize alınınca. Bu yani Türk vatandaşının klasik
doğru
uygulamasıdır.
Kaç kere yaptık.
Şimdi bu ne olacak? Bu ne olacak?
Ama bunlar çalışıyor abi. Bunlarda bir problem yok. Yurt dışına çalışıyor. Booking.com açılıyor Türkiye'de şu anda. Türkiye'den Türkiye'ye rezervasyon yapamıyorsun.
Bakalım ne olacak? O öyle mi kalacak? İşin içine BTK girmeye çalışıyor. Sokulmaya çalışıyor daha
ya
doğrusu.
Mahkeme oraya bilgi yazısı gönderecekmiş. Bunu Türkiye'de kullanıma kapatın diye. Nasıl ama olacak? BTK da diyor ki bizim kanunumuzda bu yok. Biz diyor bir engelleme yapacaksak sadece işte kişi hak ve hürriyetlerini korumak için veya işte anayasal düzene bir problem varsa kapatabiliyoruz. Rekabetten dolayı kapatamayız diyor. İşte. Şimdi onlar da öyle bir yandan yorum yapıyorlar.
Daha çok su kaldırır bu ama işte.
Ya TÜRSAP'ın yapacağı şu abi. Akıllı davranacaklar. Onlar alternatif site kuracaklar. Bunun mücadelesi buysa sen de bunu yapacaksın. Evet. Hatta belki dünyaya açılacaksın.
Evet. Yani. Ama onlar zor işte.
Ya zor iş tabii de sonuçta
mahkemeye gitmek daha
bu şekilde
zor
yapman lazım.
Bir ilginç şey daha, MNG. MNG.com alanı da onların değilmiş. Almak için 500 bin TL ödemişler ki bu bugüne kadarki en büyük alan adı satımı.
3 harf çünkü. Bu 3 harfli isimler falan, hani internet alan adı sistemi falan kurulduğu gün falan bitti. Bunları kombinasyonlarını aldılar hani şeyle.
Tabii.
Bilgisayarla oluşturup seri halinde satıldı. 2 harfliler, 3 harfliler. İki harfliler zaten HP.com falan internetin hakikaten kurucuları aldı onu. Hani HP falan interneti 1970'ler mi bilmiyorum. Temelini atanlar hani belki de hakları gibi kabul edildi, aldı. Üç harflilerin falan da seri olarak alındığı biliniyor. Daha bu alan adı alma diye bir şey başladığı gün belki. İşte birine denk getirmiş MNG'de, hani demek ki o kullanılmıyordu. Satışa uygundu demek ki. Normal 500 bin lira, 500 eski parayla 500 milyar.
Evet.
Ya MNG gibi hani büyük bir holdinge de herhalde çok sıkıntı yaratmayacak.
Evet, onlar için küçük bir paradır herhalde.
Evet, evet.
Yani o isim önemli demek.
En kötü
demek
şey şu, adamın yani sahibi olan kişinin satmıyorum diyor adam. Ben kullanıyorum diyor. Ben kullanacağım diyor.
Tabii o zaman yapacak bir şey yok.
Şimdi öyle bir Amerika'da Nissan, yıllardır süren Nissan davası var. Hmm. Adamın soyadı Nissan'mış. Almış Nissan.com'u. Nissan firması her türlü işte bayağı kirli yöntemlere kadar başvuruyor alabilmek için adamdan alan adını. Adam da satmıyor ve adamın argümanı çok sağlam. Bir kere diyor benim adım. Evet. Hani ben onu bu alıp da böyle depoya koydum, şimdi fiyatı yükseltme derdinde falan değilim diyor. Benim adım diyor. Artı diyor ki ben diyor bu Nissan.com'u aldığımda Nissan'ın adı Datsun'du diyor. Ki hakikaten öyledir. Nissan işte Motor Corporation bilmem ne, o Datsun adıyla iş yapıyordu. Nissan'ı kullanmıyordu. Ben diyor adımı aldım. İşte benim bildiğim kadarıyla hala adamda bir küçük, onda bir küçük firması var. Bilgisayar firması hatta galiba. Adam tutuyor hani benim adım diyor ya, niye satayım?
Doğru.
Dev firma şey yapıyor işte, hani bin türlü hukuk gücünü kullanıyor. Bir uluslararası rekabet diyor, o diyor, bu diyor. Adam satmıyor.
İyiymiş.
Öyle bir şey olmamış burada.
Apple'ın da başı Çin'de. Yine öyle bir şey, benzer bir şey dertti ama orada şey, Çinli firma diyor ki Apple benden kopyaladı ürünü diyor.
Tasarımı bana benziyor işte, kenarları yuvarlatılmış.
Ama abi, Çin bile yok kardeşim demiş.
Hayır, Apple patent ofisi vermiş de üst mahkeme i̇şte reddetmiş.
Mahkemede reddedilmiş. Yani, evet. Neyse Apple ki genelde Çin'de kazanamıyor hiçbir şey.
Evet.
Taş koymaya çalışıyorlar da orada ama bunu almış çünkü Çinli bir bile ikna edememişler herhalde. Yani nasıl bir şeyse.
Ya orada kim bilir ne politika neler döndü başka.
iOS 10.3 çıktı. Hamdi sen.
Evet, hem iOS 10.3 çıktı hem de Mac OS güncellemesi geldi. 10.12.4 sanırım.
Disklerde yer açılmış.
Ne oldu? Çünkü dosya sistemi değişti. Daha önce gene gündemde konuşmuştuk. Ya kurdum güncellemeyi, geldiği gün hemen zaten kuruyorsun. Öyle çok büyük bir yer artışı olmuyor. Bir acayip bir hız artışı da yok. Tamam, internette koyanlar yan yana gösteriyorlar. Biraz yer kazanmışsın. Ama öyle büyük bir şey beklememek lazım. Ben de kullanırken de çok büyük bir hız şeyi fark ettim.
En azından verilerin kaybolmadı.
Yani o aktarma işi sorunsuz yaşandı.
Herkes bu kadar sorunsuz yaşayamıyor. Birazdan göreceğimiz gibi.
Kimisinin başına olmadık işler geliyor.
Dosya sisteminin değişiyor olması tüyleri diken diken bir şey. Ben
hem de telefonda abi, bilgisayarda iyi kötü anlıyoruz ne olduğunu. Telefonun içi iyice kapalı kutu yani.
Ben istemem valla. Yani bütün verilerimi bir yere kopyalayıp öyle yaparım o terfiyi. Tabii. Çünkü her şey gitti.
En önemlisi olabilir. Şey geldi. AirPod'lara şey geldi.
Kaybolursa
bulma özelliği geldi artık.
Ne yapıyormuş? Ya nasıl bulduracak ki?
En son telefonuna bağlandığı yeri söylüyor. Bluetooth'tan telefonuna bağlanıyor ya sürekli. Hmm. Arıyorsun.
Baktın metrobüs.
Telefonumu bul. Haritanın üstünde gösteriyor ya tableti, telefonu, bilgisayarı. Aynen, AirPod'u da gösteriyor.
Avcılar da bizim kulaklık.
Evet.
En son telefonu da yanında bıraktıysan ama.
Ha, bir de şey yapabiliyor galiba, hani çaldırabiliyorsun şeyi, yani müzik yok oluyorsun. Galiba evet, bir şeyler yapmış.
Öyle acayip büyük değişiklikler değil. Ama dediğim gibi ben de sorunsuz geçiş oldu, sorun yaşamadım hiç.
Microsoft da Windows 10 terfisinin yol açtığı sorunlar nedeniyle de dava açılmış.
Çünkü Windows 10 terfisini zorladılar insanlara. Şimdi kimya adam diyor ki benim diyor bilgisayarım işte açılmadı diyor yüklendikten sonra.
Dosyam kayboldu diyen var.
Dosyam kayboldu diyor.
Cari zarara uğradım.
Bilgisayarım diyor. Açılmadı, çalışamadım 3 gün diyor. Al başına belayı.
Ve toplu dava açıyorlar. Yani
al başına belayı.
Tek değil.
Evet.
Ama biraz geç değil mi ya? 2 yıl oldu neredeyse. 2 yıl.
İşte anca toparlanabilmişler. Yani. Çok kalabalık. tabii uğraştıracaklar Microsoft'u. Microsoft o kadar agresif şekilde Windows 10 terfisini dayadı ki insanlara. Şimdi bu ay Mart ayına yetişmedi.
Ya.
Her an bir terfi daha gelecek.
Evet.
Güncelleme ekranına Windows 10'un bir satır eklendi, bir yazı eklendi o konuda. Hani geliyor falan diye. Windows 10 güncellenecek. Nisan'da kesin artık. Mart bitti zaten.
İstersen işte biraz geciktirebiliyorsun falan gibi. Hani onları sonradan eklediler. İlk Windows 10 çıktığında onlar yoktu.
Şimdi
o arada çok kişinin ağzı yandı hakikaten.
Olayın kota boyutu var. Şimdi o 4 GB
abi, kabus ya.
Minimum inecek. Klasik. Bütün Windows sıfırdan kuruluyor bu güncellemelerde. Hmm. Sıfırdan demeyeyim de Windows kuruluyor.
Windows kuruluyor.
İşte 4 GB demek. Bizim insanımız için kota bir ciddi bir sorun.
Ay sonuna denk gelseydi sıkıntıydı. Şimdi hiç olmazsa Nisan'ın başı gibi.
Güzel güzel biter kotalar.
Evet güzel.
Kota demişken bu arada dedikodulardan biri, hani haber değil de internette yazarken gördüm. Süper Online'da kotayı kaldıracağı söylentileri var.
Hı. Mecbur çünkü
Mayıs ayında.
Rakip hamle yaptı, işte geçen hafta konuştuk, TürkNet. Hamle yaptı, yanıt vermek durumundalar.
Öyle.
İnsanların şu anda bütün derdi TürkNet'e geçeyim diyor adam. Hani TürkNet kullanıcısıysan, işte onların altyapısı olan santral falan şartları karşıladıysan buna geçildi. Hakikaten geçildi yani, orada AKN yok gözüküyor. Şimdi bir sürü kişi ben diyor ne aynı para bırakayım diyor kendi şeyimi, firmamı geçeyim. Cevap vermek zorundalar.
Bu arada Super Online sadece fiber için geçerli. Super Online ADSL'ini de yapamayız diye söylemişler.
Halbuki fiberde hem hız yüksek hem kota yok, daha maliyetli. ISP için.
Doğru.
ADSL'de sonuçta kotayı kaldırsan da hız belli. İşte
orada tam Telekom'un altyapısını kullanıyorlarmış. Onlar bize diyor şey, bunu açıklama yapan, bu arada Twitter yazışması. Türkcell Super Online'in yöneticisi, şimdi ismini hatırlayamadım. DM'den cevap vermiş doğrudan. O da yayınlamış bunu. Doğru mudur değil midir bilmiyorum. Yani dedikodu diye o yüzden söyledim. Ama hani şey diyor, ADSL'de yapamıyoruz diyor. Doğrudan bize gigabyte gigabyte faturalandırılıyor diyor altyapı firması tarafından. Ama demek ki fiberde kendilerinin daha çok yetkisi var. Hani kablolar direkt kendilerinin herhalde.
Ondan da.
İşte TürkNet'te öyle faturalandırılmayan yerde yapıyorum. Kendi cihazımla yapıyorum diyor. Yani neyse, bir gelişmeler var yani.
Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor.
Sevinilecek şey bu.
Microsoft'tan devam edelim. Ben kullanmıyorum ama docs.com diye bir sitesi varmış Microsoft'un.
Varmış. Ben de burada öğrendim.
Ya ofisten aslında sen paylaştığın zaman herhalde buraya ya şey yapıyor.
Paylaşım servisi aslında, dediğin doğru ama yalnız bunun halka açık olma gibi bir de özelliği var. Adamlar fark etmemişler, kullanıcılar. Buralara hassas bilgiler koymuşlar. O da bir anda aranabilir. Arama motoru varmış bunun.
Normalde aranmasa gene problem yok.
Aranabilir olması sıkıntı olmuş.
Komedi
filmi. Arama motoruna düşüyor. Yani orada bir şey arıyorsun. Bayağı gizli hassas bilgilere ulaşabilir haldesin. Hala da tam olarak toparlanmış değil. Bir ara kapattı Microsoft falan.
Adam milletin şifreleri falan oradaymış yani. Hani.
Tabii. Ya yani şifreleri, işte maaş bilgisi, bilmem nesi, ne bileyim apartman aidatı ya toplandı
işte
toplanmadı.
Word'e yazdığını save edince oraya da oradan da senkronize olmuş demek ki.
Yani varsayılan ayar herhalde hani işte Murat'a paylaş, Levent'e paylaş, bir de internete paylaş vardır ya. Herhalde öyle bir şey açık kalmış.
Tabii görünmeyen ayar, hepsinde NSA'ya da paylaşıyorsun. O gözükmüyor.
O ayrı.
Gözükmüyor ama öyle.
Twitter'dan yine bir gelişme. Twitter sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Cevap yazarken 140 karakter kullanabileceğiz. Evet. Normalde o şey,
isimler de isim yer yüzünden tutar. Kişilerin isimleri, hani adresler. Onlar artık ayrı bir bölümde ayrı gözüküyor.
Yukarıda gözüküyor. Ya yanıtla dediğin zaman hemen yukarıda satır olarak neye, kime yanıtladığın görünüyor. Artık içinde değil.
Yani 140 karakter, eskiden tabii şeydi o 140 karakter zaten az.
Az.
O isimlere gidiyordu, taglara gidiyordu falan filan.
Tabii URL'lere gidiyordu.
İşte şimdi o 140 hiç olmazsa sana içerik için bırakıyor.
Abi bu bizim için büyük bela, çünkü biz hani hepimiz açığız, insanlara sorular geliyor. İşte üçümüzü taglıyor. Zaten tamam. Seni tagladın mı bitti kendi kellecioğlu. Ben onu yanıtlarken sizleri mesela silmek zorunda kalıyor.
Evet.
Intel ileride üreteceği işlemcilerde çekirdekleri yeni bir yöntemle bağlayacağını açıkladı. Onlar da işte birazcık gelecekten buralar ufak ufak parçalar yayınlıyorlar. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. İki işlemci çekirdeğini alttan birleştiğini düşünüyorum, hayal ederim. İşte o birleştiren şeyi ufaltıyormuş. Normalde diyor ki iki tane çekirdek var. Ben diyor altına bir layer daha yapıyorum. İkisini birleştiriyorum, konuşturuyorum diyor.
Tamam.
Ama diyor o şu anda büyük ve hani alta bir layer katman daha koymak maliyeti arttırıyor. Ben diyor bunu zaman içinde geliştirdim. En nihayetinde minnacık yapıyorum. Artık böyle hani iki çekirdeğin tamamen altında değil, yaptığı şemada gözüküyor. Bağlayan, iki ucundan bağlayan bir ufacık köprü. Köprü var. Bu köprüyü ben diyor minnacık hale getirdim. Hızlı da çalışıyor. Dolayısıyla hem hızlanacak bu iş hem de maliyeti düşürecek diyor işlemcinin.
Maliyeti düşürecek tabii, sen sanma ki
bize yansıyacak.
7700K'nın fiyatı $200 düşecek zannetme.
Evet, öyle.
Bu arada 7700K demişken şunu da söyleyelim. Biz geçen haftalarda 7700K'lı bir sistem kurduk.
Evet.
Başka tabii bir sürü kişi daha
kurmuş.
7700K çok popüler, çok istenen bir işlemci. Şimdi deli gibi de soru geliyor. Evet, 7700K'nın sıcaklığını okumakta anakartların bir sorunu var. BIOS update ile düzelecekmiş. Şey oluyor, sıcaklık bir anda gözünün önünde 65 dereceyken 25 derece oluyor. Sonra yine 65 derece ya da işte 67 derece oluyor falan. Şimdi öyle bir değişiklik mümkün değil. Hı hı. Bu görünüşe göre, bu bizim arkadaşlardan bunu anakart firmalarını sıkıştıran falan da oldu. BIOS'larda bir güncelleme gerektiren bir durum gözüküyor.
Evet, anakart değiştirerek kaçamıyorsun. Yani hepsinde var bizim.
Ya da işlemci değiştirmek değil, BIOS değişecek. Hmm. Mesela MSI şey demiş, hani tamam bütün modellere çıkartacağız demiş. Bekliyoruz, daha çıkmadı ama.
Evet.
Bütün yani 7000, bu soru çok geldi çünkü. Yani var böyle bir durum. Bir sürü kişiden geldi. Bekleyeceksiniz biraz.
Evet, aynen. JEDEC de bu DDR'ın standartlarını belirleyen kuruluş da DDR5 için çalışmalara başladığını açıkladı.
Evet.
Standartlar işte önümüzdeki yıl belli olmuş olacak. Daha erken hani
daha başlandı. Standartlar belli olacak.
İşte iki yani. Kat hız vaadi vesaire işte düşük güç
tüketimi. GDDR5 değil. Bu yok, sistem belli.
Sistem belli. Buradan da şunu anlıyoruz. Bugünün DDR4'ü burada. Hani bugün öyle bir sisteme yatırım yaptıysan uzun bir süre idare edecek.
Ama yakında da, yani yakında dediğim kaç ileride.
Kaç yıl sonra. Evet.
Yeni bellek.
Yeni bellek. DDR5. Amazon'da Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret firması Soğuk'u almış. Buralara geliyor. Hep Amazon Türkiye'ye gelir mi gelir mi diyoruz. Adamlar yaklaşmışlar. Orta Doğu'ya gelmişler. Oralara girmek için tabii orada çok büyük olan bir şeyi almak sıfırdan girmekten daha kolay herhalde.
Bizde de şeyi aldı ya, gitti gidiyor eBay.
eBay almıştı.
Onu. Aldı falan. O şekilde yaklaşıyorlar işte. Sonra PayPal yasaklanıyor tabii. eBay tamamıyla kopuyor ülkeden.
Amazon Türkiye'ye Amazon DE üzerinden hani şu an
dokunuyor. Evet,
dokunuyor. LastPass'te bu haftada bir açık bulunmuş.
Bu geçen haftakinden farklı mı?
Farklı. Bulan yeni adam aynı. Evet. Adam
bulan adam ki, bu adam şu anda LastPass'e odaklanmış durumda. Bu Google
bu Project belalısı oldu.
Evet.
Şeyi mühendisi iyi oluyor.
Bak
ama
aynı adam bu ay sırf bu ay 3.'yü buluyor.
3 tane bulmuş evet. Evet. Ve üçünü de tabii gizli bir şekilde LastPass'e bildiriyor.
90 gün
süre veriyor.
Var.
Ve ama şey diyor, bu açık bayağı temel diyor yani. Evet. Düzeltmeleri zaman alacaktır diyor.
Evet.
Peki hani bu açık yani
hepsinin odak noktasında.
KeePass'ta yok mu?
Heh, tam onu diyecektim abi.
OnePass'ta, Password'ta yok mu?
LastPass çok meşhur bir
evet,
ürün olduğu için.
Herhalde en ünlüsü o.
Hem hackerların odağında ama bir yandan da bu tip adamlar da onunla uğraşıyor işte. Bak iyilik yapıyorlar evet. Aslında burada firmaya. Ama bir de senin dediğin başka firmalar var. Bunlardan hiç duymuyoruz. Yani hacklenemediği için mi duymuyoruz? Hackleniyorlar da haberleri mi olmuyor? Bizim bile haberimiz mi olmuyor?
Ya da bu yani, Tevis Ormandi denilen mühendis onlara hiç bakmıyor
evet,
herhalde.
Evet. Hayır. Şimdi şey insan düşünüyor. Ne yapacağız yani? Bırakacak mıyız bunların hepsini? Toplam kullanmayacak mıyız?
İşte ikili güvenlik sistemini hayatına sokacaksın.
Evet.
LastPass'te de yani LastPass'in kendisi için varsa. Var. Ya LastPass'te bir kere benim hemen önerebileceğim şey şu. Hayatı tamam LastPass'e login olmuş durumda kalmak hayatı kolaylaştıran bir şey.
Olmaz işte.
Ama müthiş bir güvenlik açığı. Artı o laptopun çalındığını düşün. Hmm. Telefona LastPass kurmak dev bir risk. Onu hiç girmiyorum ama laptopu kastediyorum. Çok büyük güvenlik açığı. O yüzden üşenmeyip her gerektiğinde seferinde bir daha login olacaksın. Hmm. Evet hani ne anladım bu işten. Tamam doğru ama güvenlik.
Şey kullanmıyor musunuz ya, ben mesela Chrome'un kendi o hatırlama mekanizması benim bütün işimi çözüyor.
Google'a emanet ediyorsun.
E tabi canım da yani LastPass'ten daha güvenilir bence yani.
İşte nereden bileceğiz?
Tarayıcının kendi içinden geliyor
ya
çünkü.
O kadar hani hacklenmeyeceğini düşündüğün isimler hacklendi ki
ya
bugüne
o
kadar.
O tabi canım da yani sonuçta.
Şu var bu arada telefon için parantez şöyle açayım, LastPass şeyi destekliyor parmak izi okuyucusunu. En azından hani şifreni girmek
ya
yerine.
Ya destekliyor, şeyi destekliyor işte bir süre sonra çıkayım. Evet. Hani kendi kendime logout olayım mı destekliyor falan. O desktop'ta da var, onları ben kullanıyorum. Hmm. Bir süre sonra her seferinde logout olmayacağımı, unutacağımı falan biliyorum. Bir süre mantıklı. Sonra diyorum kendin çık falan. Ama işte kurcalıyorlar, buluyorlar açıklarını.
Evet. SpaceX daha önce kullandığı bir roketi ilk defa yeniden kullanmış.
Yani iddiasını gerçekleştirdi.
Evet, yani 2011 yılından beri yapmaya çalıştıkları şey bir ara işte birinci aşaması gönderdikleri bir şeyi yere tekrar düzgün indirmekti. Onu işte yaptılar, konuştuk gene. Bu sefer o indirdiklerinden bir tanesini tekrar gönderdiler, tekrar indi düzgün bir şekilde güzel. Yere. Hani bir üçüncü sefer de kullanabilecekler.
İşte amaç oydu zaten.
Evet.
Şu anki amaç, ya bir kilometre taşı daha yapılmış oldu. Şu anki amaç da bunu daha hızlı yapmak. Çünkü bunu hazırlamak 4 ay falan zaman almış. Hedefleri 24 saat içinde. Hani çok hızlı bir şekilde yapıp sadece işte yakıt doldurup yine tek kullanmak. Maliyeti çok azaltıyor. Çünkü en pahalı kısım o dünyadan ayrılmayı sağlayan o birinci aşama. Hem büyük
hem de çöpe gidiyor.
Güçlü motorlar. Çöpe gidiyordu evet normalde.
Böyle roketle atarak falan nereye gidecek? Yani bu asansör şeyini yapmaları gerekiyor işte. Uzay asansörü o kadar çok deli yüksek bir teknoloji değil. Bir yani halatı bileyim. Şey. Çünkü o şeyde duruyor. Uzaydan dünyaya halat asmıyorsun. O gök şeyde hani nasıl söyleyeyim? Yer çekimi sayesinde oradaki bir sabit bir istasyon bir şey tamam. Koyman lazım yörüngeye ama onu koydun mu asıyorsun güzel güzel.
İşte ama onun o halatını yapması büyük problem yani malzeme bilimi onu yapmaya
noktaya yapabildin gelince... mi yaşadın. Ondan sonra uzaya her gün bir şeyleri yolla.
Güzelmiş. Oyun dünyasına geçeceğim. Oyun dünyası birazcık bu hafta şey yeniden yapımlarla dolu. İlki Planescape Torment'i yeniliyorlar.
Vallahi kaç kişi oynayacak ki? Şimdi bir bazı oyunlar böyle işte efsanedir falan da kimse oynamamıştır. O yüzden zaten batmıştır falan firması. Sonradan değere biner. Planescape Torment'te yine hani ben çok fazla kişinin, konuşan kişi kadar çok kişinin oynadığına inanmıyorum. Bir RPG oyunuydu. Fantastik. İlginçti. Hani hiç öyle klasik işte Dungeons and Dragons bilmem ne Forgotten Realms falan gibi şeylere benzemeyen bir şeydi. Başka boyutta geçen işte hikayesi özgün daha böyle pek çocukça değil de daha büyüklere göre bir hikaye falan. İlginç bambaşka bir oyundu. Benzeri olmayan bir oyundu. İşte sırf şu GOG dediğimiz Good Old Games sitesi bu yüzden kuruldu diyebilirim.
Doğru.
Bu oyunu satmak için kuruldu diyebilirim. Şimdi yeniden remake'i çıkacakmış işte.
Şey olsa senin de sana daha çok katılırım. Adam dese ki ben bunu sıfırdan yapıyorum, yeniden çıkacağım piyasa. O zaman kısıtlı bir kitle için değmez ama burada şey aslında videoları da var. Ya zamanın çözünürlüklerine uymamaları en büyük sorundu. Bunu çözüyorlar.
İşte Baldur's Gate'de oldu bu iş.
Evet.
Birinde, ikininde Enhanced Edition falan filan günümüze taşındı. Yine çok önemli bir oyun. Buna da yapılacakmış. Yapılırsa oynarız bence. Hı-hı. Bir daha oynanır. Ben bitirmemiştim. İçimde de derttir onu bitirmemek. Bir daha güncel plan. Şimdi şey de yapamıyorsun. Günümüzün sistemine işte bunu emülatörle falan çalıştırdın mı? Olmuyor işte. Olmuyor. Çözünürlükler düşük. 640-480'e göre yapılmış falan. Sen 4K ekranda oynamaya çalışıyorsun. Hı. Olmuyor. Oynarız bir daha.
Star Wars Battlefront 2 duyuruldu.
Duyurulacağı mı?
Duyurulacağı duyuruldu desek aslında. Daha doğru olur. 15 Nisan'da tam duyurusu yapılacak.
Şimdi Battlefront zaten eskiden beri olan bir seri. Bu şey Battlefield Star Wars muydu? Neydi şimdi? Star Wars'lu Battlefield neydi?
O da Battlefront. Battlefront.
Bu onun devamı mı?
Şimdi biz tabii şimdi biz testlerde meslerde görüyorsun ya ben hala oynuyorum Battlefront. Onu şeyde bir yazmıyordu Battlefront'tu. Yeniden o seriyi reboot etti gibi düşünebilirsin aslında bakarsan. Bu onun ikincisi olacak.
Tamam. Sonuçta ama, yani bunlar vardı aslında.
Ya olan şey
ben
tabii.
Ben hatırlıyorum çünkü Star Wars Battlefront oynadığımı.
Tabii tabii. Tabii canım.
PSP'de oynadım ben. Evet evet. Yanılmıyorsam.
Ama ya o eski oyunlar da hani klonundan öteye geçemiyordu aslında bakarsan Battlefield'ın. Bu oyunda grafikler falan muhteşemdir. Ortam, atmosfer. Single player yoktu mesela. Kuvvetle muhtemel bunda olacaktır diye tahmin ediyorum.
Hmm. Ne zaman ama herhalde bu
işte
yıl
15
olmaz.
Nisan'da göreceğiz ne zaman çıkacağını.
Yani bu senenin DICE oyunu bu mu?
Galiba bu
bana
olacak
oyunu
abi.
Söyle.
Galiba bu olacak. Bir de tabii şey var. Yeni film geliyor. Biliyorsunuz bu sene çıkacak. O yeni filmlerin hepsi bunlara DLC oluyor en sonunda. Yani bir ekmek kapısı.
Vallahi oyunu çıkmıyor
filmler
artık.
Artık seriye bağladı Murat.
Bir de o var evet. Adam gibi Star Wars oyunu yok. Hani bu baktığın zaman FPS türü eskiden ne kadar çoktu? Arkamda duruyor hepsi işte.
Çıkmıyor ki yeni yok. Filmlerin oyunu çıkmıyor.
Yeni evet Lego'da falan çıktı. Lego formatlığında Lego Star Wars'lar aldı yürüdü. Ama normal FPS çıkmıyor.
Ben bu oyunu oynamam.
Çıksın da abi sen.
Abicim o silahların vuruş hissi, atış hissi yok. Hmm. Lazer cıv cıv diye atıyorsun ya gidiyor vuruyor.
Oyun aşırı sade abi şey ilk Battlefront yani. Ama onu çözmezlerse ya. Sıkıntı olabilir.
Gerçi benim Battlefield 1 gelince papucu dama atıldı şimdi ister istemez ama.
Battlefield 3 benim oyunum. Noşar kanal. Arada el bombasını görmeden rastgele atarsın konteynerların arasına.
Birine gider diyor.
Birine değer artık. Küfür ederler falan bazen. İşte koşturursun, konteynerin içinden geçersin. Trenlerin oradan atlarsın.
Anahtar kelimeyle ben tabii koşturursun kısmı. Çünkü ben tabii durmaz.
Odur yani. Vurursun, vurulursun ya. Oyun.
Ya aslında biraz şey Battlefront öyle. Çünkü ölüyorsun hemen çat diye spawn olup yeniden başlıyorsun. Yani.
Abi Battlefront'ta ben şeyi anlamıyorum. Şimdi bir mücadele içindeyiz.
Evet.
Arada Darth Vader da evet. var orada. Arada şeyden geliyor. Dayak yiyor. Şey asi böyle çapulcudan sopa yiyor falan. Luke Skywalker geliyor. Ne oluyoruz? Yani bu şimdi Battlefield'da falan 3'te 4'te bu Rush'ta falan bir ilerleme, bir cephe vardı. Çatışma cephede yaşanıyordu. Star Wars Battlefront'ta her an her yerde çatışma yaşanıyor. Hmm. Ben çözemedim olayı. Ha tamam bir yandan güzel. Ha bir de vuracak birilerini buluyorsun. Ölüyorsun, öldürülüyorsun falan filan.
Bu dediğin şikayeti gidermek için daha sonra çıkan bir DLC'de şey geldi. Cephe cephe ilerleme özelliği geldi. Ha işte geldi.
Tamam.
İşte filme de uygundu zaten
evet,
değil mi?
Ama ben yine de çok eğlenemedim o şeylerde. Ben daha çok şey açlığından oynuyordum onu. Uzay savaşı yok uzun zamandır evet. Hani bir adam gibi. Bunda birazcık yok, bir vardı.
Görselleri çok iyiydi Murat. Çok iyi, yani tabii. O bayağı çıktığında ses getirmişti bence.
Bir diğer ses getirecek gelişme StarCraft'ın remaster'ı duyuruldu. StarCraft'ı yeniden günümüzün çözünürlüklerine uyumlu hale getirecekler.
Çok eski bir oyun değil ama tabii şey o istiyor. Oyun
eski canım.
15 yıl abi. 15
güncellenme yıl istiyor.
15 yıl evet.
Tabii StarCraft 2 var.
2 var, onu diyecektim. Yani bunu tekrar... Gerçi meraklısı herhalde buna tutkuyla bağlı olan...
Şimdi ilk StarCraft bu şeyleri de e-spor'un atalarındandır aslına bakarsan. Doğru. Şey diyenler var ya bu, şimdi bu güzel bir şekilde geri geliyor, videoları da var. Acaba StarCraft 2'yi oynayıp bırakıp millet yine online'da ilk oyuna döner mi? Çünkü onun yeri ayrı hepsinde.
Ama 2 de güzeldi.
2 de güzel ama yani. Bu oyun başka. Hani bu ilk göz ağrısı.
Şimdi StarCraft'ın bir... single player boyutu var benim nasıl? İçin. Müthiş bir öykü var. Onun acayip. Eklentiler geldi falan. Oradaki karakterler falan insanlar hala hatırlarlar o tabii, isimleri. Tabii. Tabii ben hatırlamam ama mesela de ben StarCraft oynamadım. Şey neydi bir tane hani bir Zerg'ü herkes biliyor.
Kerrigan vardı şeyde.
Kerrigan var. Bir de bir karşı tarafın bir paladin falan bir şey vardı. Bir kendini çok onurlu bir şekilde feda eden falan bir mavi tip vardı.
Evet evet.
Neydi adı?
Tassadar.
İşte meraklılar o hatta derler ki işte StarCraft'ın Finlandiya animasyonu videosu en gelmiş geçmiş en güzel videoydu falan derler. Onlar da geri dönüyor. Belki bu sefer oynarız. Yani real time strateji benim artık yaşlılıktan oynayabildiğim bir şey değil.
Bu da hakikaten eski tip real time stratejidir yalnız. Hani evet. Öyle Total War falan gibi değildir yani.
Üst yapacaksın, karakterleri yapacaksın, evet. Sonra rush edeceksin.
Evet, tam olarak bu.
Ama böyle bu kadar kolay olmuyor.
Evet.
Genel. Hele insanla oynarken hiçbir zaman.
StarCraft'ın boyutu şu, upgrade'i getirdiği için ünitelerine, işte hangi üniteyi upgrade edeceksin önce falan, bir sürü yani düşünmen
bir sürü
gereken şey var.
Taktikler yapıyorsun canım.
Bizim Dawn of War 3 vardı, o niye çıkmadı daha?
Ha, değil mi? Bak.
Hani o kadar lansmanı falan oldu, doğru, daha çıkmadı. Doğru.
Unutmuştum bile.
Onu oynasak biz.
Outcast. Bunu kimse bilmez.
Outlast'ı bilirler.
Ama bu Outcast başka oyun. Bir oyundur. CPU'dan çalışırdı zamanında. Böyle grafik hızlandırıcı
destek. Voxel'di çünkü evet. Grafikleri. Poligon bazlı değildi.
Değildi. O yüzden de çok güzeldi o zamanın grafiklerine göre. Yani ben ilk defa
değişikti.
Şeyi orada görmüştüm. Suyun dalgalanabildiğini falan böyle oyunda. Değişik bir oyundu. Onu da yeniden yapıyorlar.
Bu poligon üzerine doku yapıştırmayla çalışmıyor.
Evet.
Hacimlerle.
Hı hı.
Hani bir yandan da piksellerle grafikler oluşuyor. Doğru. Aslında şeyin ideali de olur. Keşke hani bir poligonları bir piksel yapsan. Bu işte voxel diye bir sistemle çalışıyor. Farklı. Bu hani bedeli ne bunun? Şimdi bu yenisi öyle olmayacaktır büyük olasılıkla ama bunun bedeli ne? 3D hızlandırmadan yararlanmıyordu. O zaman da zaten işte bizde yeni çıkmış ekran kartı, 3D hızlandırıcılar falan bu oyun pek kenarda evet. Kaldı. Farklı bir şey olarak kaldı.
Farklı bir şeydi evet. Yeniden yapacaklarmış. Yine aynı oyun ama hani böyle...
Yalnız her şey yeniden bu kaçıncı evet. Oldu bir haftada.
Ya evet. Sinemada da aynı şey geçerli. Orada da filmler başa dönüyor.
Evet. Bitti fikirler bitti.
Kaçıncı fikir kez bitiyor, King aynen. Kong filmi yapıyor ya.
Şey King Kong'lar öyle. Öyle. Batman'lere geri dönüyorsun.
Spider-Man'ler
restart ediyor falan. Spider-Man'ler tekrar bir elden geçiyor.
Yani yeni Star Wars filmi dediğin bile çıktı ilk filmin güncellenmesi gibi oldu. Hani senaryoyu göğe ileri taşıyacakken. Adamlar fikir sıkıntısı çekiyorlar. Thimbleweed Park çıkmış.
İşte bu remastered falan değil. Adventure oyunu. Hmm. Bu Maniac Mansion'ı Monkey Island'ı yapanların ekip demeyeyim çünkü kesin ayrılanlar, yeni katılanlar olmuştur ama o zihin çekirdeğinin yeni oyunu Thimbleweed Park. Ben daha beklemiyordum. Meğer bitmiş ve çıktı. Şu anda GOG'da var, Steam'de var.
$20.
Ama eski tıklamalı, eski tür evet, adventure oyunu isteyenler öyle için zaten öyle bir şey çıkmıyor. Yeni bir oyun çıktı. Daha tabii dün çıktı. Yani daha bir eleştiriler falan bilemiyorum, okuyamadım. Hazır değil bence. Yayınlanmadı daha bir şeyler. Çıkacaktır incelemeleri.
Valla şey, kullanıcı yorumları bayağı iyi gözüküyor.
Ya orada biraz duygusallık oluyor biliyorsun. Hani o yorumlara çok da güvenemezsin. Çünkü bu işte Maniac Mansion'ı biz herhalde tozlu raflarda yapmıştık. Yaptık. Çok efsane bir seri. İki oyunu var. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Esprileri, grafikleri, oynanışı.
Monkey Island da öyledir.
Bulmacaları. Monkey Island evet. Monkey Island nispeten güncel platformlara da aktarılmıştı. Doğru. Xbox 360'da falan var. Hani o neşeyi, o zekayı devam ettiriyorsa, şimdi grafik tarzı falan aynı.
Evet.
Ama işte espriler, şakalar, komiklikler ya biraz aynı şekilde devam edecek mi?
Bu oyunlardaki espri o zaten. Hani grafik, grafik yani tabii ki bu seriyi çok veri eğlendirmez ama çok diyalog vardır, çok zekice yazılan bir metin tabii, vardır.
Evet. Biraz da bir İngilizce gerektirecek.
İngilizce gerektirir.
Ama çok büyük de şey yapmaz. Sözlüğe bakarsın. Yine biraz büyük kafalı karakterler. Hı-hı. O büyük kafalı olması da bu karakterlerin işte Commodore 64 falan gibi bilgisayarlar yüzünden. Şimdi adamın hani ağladığını, güldüğünü, korktuğunu falan nasıl bildireceksin? 2 pikselle, 3 pikselle. O yüzden düşünmüyorum. Ama bütün kaynaklar kısıtlı. Demişler ki gövdeleri küçük olsun, kafaları büyük olsun. Hı-hı. Hani şey, dolayısıyla adam güldü mü, ağladı mı gösterebilelim. Bu çok önemli bizim çok için. Önemli. Karikatür bir çizim tarzı, grafik tarzı oluşmuş. İşte şimdi öyle bir sıkıntı yok ama devam ettiriyorlar aynı anlayışı.
800 MB'mış ve şey bak Windows'ta, MacOS'ta, Linux'ta hepsinde çalışıyor.
Evet. Linux'ta da bir oyun çıktı. Penguin şeyden kayıyor, karda kayıyordan farklı bir oyun çıkmış oldu.
PlayStation 4 Pro'ya bir güncelleme geliyor. 4K dosyaları oynatabilecek. Şimdi bu böyle biraz tuhaf olabilir ama hayır. Normalde senin yüklediğin dosyayı oynatamıyormuş 4K'yı. Şimdi senin lokalde yani yereldeki dosyalarını, NAS'ındaki dosyanı da oynatabilecek.
Şimdi o Xbox One S'in PlayStation'a fark attığı bir ince bir detaydı. 4K video player olarak şey One S çalışıyordu. Blu-ray'de oynatıyordu.
Blu-ray'de oynatıyor.
PlayStation yapmıyordu.
Yapmıyor.
Ama donanımları aynı zaten, AMD'nin aynı teknolojisini kullanıyorlar. Tabii. Dolayısıyla hani yazılım bazlı bir fark olduğu belliydi. Demek ki o arayı işte Sony de kendi player'ını güçlendirecek tabii demek ki.
Ama şey farkı hep kalacak. Şey Xbox One S'te player'ı yani kendisi player ama şey 4K oynatamayacak hiçbir zaman. Yani Blu-ray disk olarak. PlayStation 4 Pro'da o destek yok. Hmm. 4K oynatamıyordu. Şimdi hiç
Blu-ray
olmazsa...
Blu-ray'i aynı çünkü.
Evet. Hiç olmazsa şimdi yerel dosyalarını okutabileceksin 4K'larını.
Tabii Xbox'ın asıl aslında tabii One S'in dengi değil. Pro daha ileri teknoloji. Evet. Project Scorpio diye çıkacak olan...
Onu göreceğiz.
Ne olacaksa Pro'nun sonunda dengi o olacak.
Bu senenin sonunda çıkacak ama daha erken göreceğiz onun lansmanı bir yerlerde.
Onlar yaza doğru falan evet, o sergilenecek. Sen para biriktireceksin.
Evet. Sen biriktireceksin de bu durumda.
Ya ben yeni aldım Xbox One'ı. Bir daha bu Scorpio mu alacağım ya?
Sat şimdiden.
O zaman nasıl şey oynayacağız? Destiny oynayacağız.
Ha Destiny 2.
PC'de bu oynayacağız. 8 Eylül'de çıkıyor.
Evet. Şey buraya yazmamışım. PC'de olacağı bir haber bu arada. Kesin. Daha önce yoktu. PC'de şu evet, anda Destiny 2 PC'ye
ama
geliyor.
Ama şey bilinmiyor. PC, Xbox herkes birbiriyle mi oynayacak?
Çok zor.
Yoksa ama herkes kendi dünyasında mı?
Pek izin vermiyorlar. Hani daha vereni de zaten doğru düzgün görmedik.
Ya PC'de artık ben şey oluyor. Multiplayer deyince aklıma direkt hile geliyor abi.
Hile hurda evet.
Wallhack, Aimbot. Bunlar gelirse ki gelir.
Gelmesin. Tedbirini
bilemiyorum.
Alsınlar.
Konsolda böyle bir sıkıntı
PC'ciler
yoktu.
O zaman PC'ciler kendi arasında bari kalsın da konsol rahat etsin.
Öyle olacak.
Bir yandan da şey muhabbeti olacak. Klavye, mouse. Kaçınılmaz tartışması. Bilemiyorum. 8 Eylül'de Destiny 2 çıkıyor işte. Destiny bitiyor. Konuşmuştuk zaten. Bir daha güncelleme falan çıkmayacak. Ek paket falan çıkmayacak. Hikaye yeni oyunda devam ediyor gözüküyor.
Doğru.
karakterini aktaramayacaksın.
Evet.
Yani daha doğrusu şöyle, görüntüsünü aktarabiliyorsun. Onu zaten o kadar adama şey yapıyorsun. Saçını, bıyığını, bilmem ne ayarlıyorsun. Sonra miğfer giyiyor, hepsi kapanıyor. Biraz zorlama bir olaydı. Onun işte görüntüsünü istiyorsan aktarıyor. Ama yine sıfırdan tüfek topladım. Şeyler, evet. Çalıların arasında ya, zırh buldum, giydim.
Geçen konuşuyorduk. Bütün bu oyunlarda şey vardır. Böyle ikinci bir bölüm yapılıyorsa ya bir hafıza kaybı ya bir felaket. Evet. Hani reset anlamı. Burada da şey var. Bizim tower mavar hiçbir şey yok. O hepsi patlamış. Yıkılmış. Bizim loot yani ekipman da oradaydı. Gitti hepsi.
Ya işte biraz...
Ama abi sonuçta ikinciden oyunu yakalayacak olan nesil de var.
Mecbursun
yani.
Ne yapacaksın?
Onlara öyle yapmazsan nasıl olacak?
Ama kesin
haksızlık olur
bence
yani.
İlk Destiny oynayanlara özel bir şeyler olur. Ama onu öyle de yapmazlar yani.
Ya bu tür oyunlarda şimdi World of Warcraft bir tane var. Kaç yıldır var. Yani bu tür oyunlarda biri ikisi diye olmuyor normalde. Hani o oyun devam ediyor, evet, yıllarca ve sonunda hakikaten işte çok yaşlandıysa da, zamanı geldiyse de o oyun kapatılıyor. Hatta işte bir törenle falan filan bazı oyun içi etkinliklerle falan o oyun kapatılıyor, gidiyor. World of Warcraft 2 diye bir şey yok, bahsi bile yok. Yani Bungie ne yapıyor anlamadım.
Şimdi haftaya haberi gelir World of Warcraft 2 tanıtılmış.
8 Eylül'müş.
Sen bu habere mutlu oldun mu?
Ya bilmiyorum. Bir yandan şimdi Destiny bitiyor işte. Ama bir yandan da bilmiyorum ne olacak.
Yeni bir masraf kapısı.
Nasıl bir şey? Ya masrafına çok bakmıyorum. Çünkü şöyle, çok oynuyorsun. Hani tamam bir
hakkını
oyun...
Hakkını veriyor.
Hani kaç yıl önce aldık. Bak 3 sene mi ne oynadık? Yani hangi oyunu 3 sene oynuyorsun?
Oynadık derken sen oynadın.
Ben işte. Oynadım. Tamam. Yani dolayısıyla bu tür oyunlarda maliyetin aslında çok yüksek değil. Hı hı. Tamam arada güncelleme paketi çıkıyor, onu da alıyorsun falan ama yine de aslında hani gömdüğün zamana göre aldığın eğlence, hı hı, çok.
Evet.
O kadar maliyetli değil. Bilemiyorum, devir değişti. Şimdi oyun içine de şey eklerler mi işte, hadi para ver işte, cephane bitti.
İnşallah
abi,
olmaz öyle şey.
Kartuş verelim şey, mermi satalım falan.
İnşallah olmaz.
Belki de öyle bir şeyler gelir. İyice tadı kaçar.
Evet. Çünkü bazı emareler vardı Destiny'nin, evet, son döneminde. Geçen haftanın bu arada...
Free to play.
Evet. Murat Sönmezler'le, konsolosuyla yaptığımız program çok beğenildi. Evet. Bayağı da izlendi.
Onur ve Murat konuk, evet, oldular. Biz onlara konuk olduk falan.
Simetriyi yerimizi
değiştirmeden, koltuktan kalkmadan bir onlar konuk oldu, bir biz konuk olduk falan. Güzel oldu. Umarım... Beğenilmiştir.
Bakalım, devamını gelir mi gelmez mi işte konuşacağız bakalım. Millet tabii gelmesini istiyor da işte o işler öyle kolay olmuyor.
Ya şimdi tabii herkesin başka işi gücü de var. Denk getirmek falan kolay değil. Yaptık ama bir şeyler.
Evet, iyi de oldu.
Tam da böyle kendimize uyacak bir şeyler konuştuk işte, evet, böyle oyunlara sinir olduk falan. Tam bize göre hani. İyi oldu. Daha 7 saat konuşulurdu orada, evet, da kimse izlemezdi.
Evet, bendeki haberler bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz?
Nisan ayına geldik.
Evet.
Ne diyelim hani, bahara ulaştık.
Havada biraz daha ısınsa da, içimiz rahat etse.
Şeyi düşünüyorum, beklediğimiz oyun var mı? Yok.
Çıktılar işte.
Hani sonbahara işte oyunlar çıkacaklar. Teknoloji olarak beklediğim bir şey yok. R5 falan, Ryzen.
Ha, o bu ay çıkıyor, doğru.
İşte bir onlar var yakın vadede.
İşte Windows güncellemesi
Windows
gelecek.
Windows güncellemesiyle vakit
onunla kaybedeceğiz. Onunla uğraşacağız belli ki. Bu yaz falan öyle onlarla uğraşarak geçer.
Evet.
Sonbahara belki Intel 8. nesil falan yapar mı? Öyle bir hızla gidiyor ki yapar valla.
Yazı düşüneceksek şu Vega'lar gelecek.
Computex, Haziran ayında Computex. Ekran kartı orada çıkarsa
ben
çıkar.
Ben Vega'dan önce şu 580 olarak bir şeylerin geleceğini tahmin ediyorum. Dedikodusu
ama kaç
var.
Ay kaldı ki yani şu an.
Yani yine de yani o bu bezdeki 480'ler falan bir güncelleme alacak gibi gözüküyor.
Olabilir.
Dedikoduları şeyse öyle yani. Zaten 580 lafı artık telaffuz ediliyor da. Vallahi evet, çok fazla bir şey yok. Bizim zaten Nisan'da gündemimiz bu referandum falan derken Türkiye'nin çok başı başka şeylerde meşgul olacak.
Tabii.
Biz de devam edeceğiz yayınlarımıza.
Evet.
Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.